Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Başı güzel oldu, muhakkak sonu da güzel olur inşallah. Hamdele, salvele, euzu besmeleyle yine Camiül Kebir'den, Ayasofya'dan, Ayasofya Camii'nden sizlere hitap ediyoruz elhamdülillah. Ne için? Saadet, selamet, İslam'ı, insanlığı bize bahşeden, öğreten, insan olmayı bize talim ettiren, bildiren ve bulduran Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellemin siretini, hayatını bir nebzecik olsun dikkatlerimizde görmek, anlamak için. Cenab-ı Hakk'ın en büyük nimeti hiç şüphesiz tabii ki iman. Fakat bize bahşettiği bu iman nimetiyle beraber en büyük nimeti ümmeti Muhammed olmak ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmak. Evet, kaldığımız yerden başlayacağız. Hattat abimiz Hafız Hüseyin Efendi de burada şu anda yine Efendimizin bir ismini Esma-ül Nebi'den, Efendimizin isimlerinden birini yazmak üzere Bismillah dedi. O da kalemini öptü, niyaz etti ve başladı yazmaya. Biz de boş durmayalım. Sohbete, Efendimizin hayatını anlamaya hemen başlayalım. Kuba mevkiine geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kuba mevkiinde ilk iş nedir? Hatırlarsanız geçen program burada kalmıştık. Hemen bir mescit inşa ettiriyor. Mamafi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teşrifinden evvel Mus'ab bin Umeyr ve oradaki sahabinin bir araya geldikleri bir mescit vardı. Fakat Efendimiz Kuba mevkiine geldiğinde o mescidi inşa etti. Evet, Kuba mescidi hakkında belki hiçbir mescide nasip olmayacak güzellikte bir hitap, güzellikte bir beyan vardır. O da kıymetli dostlar, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde Kuba için takva üzere inşa edilmiş, tesis olunmuş mescit diye beyan eder. Hatta inşallah belki ileride konuşuruz. Konuşmasak bile şimdi söyleyelim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kuba Mescidi'nde namaz kılana umre sevabının olacağını beyan etmişlerdir. Ve kendileri de muhakkak haftada bir gün cumartesi olduğu rivayet edilir. Yürüyerek hane-i saadetlerinden Uhud'a gider. Oradakileri ziyaret eder. Şehitleri ziyaret ettikten sonra Kuba'ya geçerler ve orada namaz kılarlarmış. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kuba'da iki rekat nafile namaz kılmanın umreye denk olduğunu, umre sevabı olduğunu saadetle beyan etmişlerdir. Ayetle Efendimizin o andaki mescidi inşa etmesiyle ne kadar güzel örtüşüyor değil mi efendim umre sevabı? Kuba mescidindeyken tabii o mescidin inşası sırasında birkaç gün kalıyorlar Cuma'ya. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Cuma'ya kadar Kuba'da kalıyorlar. Burada yine mühim bir şey daha var. Hazreti Ali Efendimiz'i unutmadık değil mi efendim? Hazreti Ali Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan 3 gün sonra bütün emanetleri sahiplerine dağıtarak yola çıktı ve Kuba mevkiine ulaştı. Hatta ayakları şişmiş, çoğu zaman yaya olarak tabii bir binek bulamadığından o şekilde mesafeyi kat etmiş. Fevkalade yorgun ve ayakları yara bere içindeydi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz gözyaşlarıyla Hazreti Ali Efendimiz'e sarıldı. Hoş geldin dedi. Mübarek yüzünü kendisi mesetti ve ayaklarını da okuyarak nefes etti. Hazreti Ali Efendimiz'in hiçbir rahatsızlık eseri olmaksızın vücudu terü taze, dipdiri bir vaziyet aldı. Bu da ayrıca zikredilmesi gereken güzel bir mucize. Efendimizin bereketini gösteren güzel bir örnektir. 3 gün sonra aşağı yukarı kavuştu dedik. İşte Cuma günü aleyhissalatü vesselam Efendimiz devesine süvar oldular. Ve Rauna denilen mevkiye doğru geldiklerinde tam da öğle vaktiydi. Yani Cuma idi. Ne yaptılar? Oraya indiler ve bir hutbe irad ettiler. Ahiretteki mesuliyeti hatırlatarak. Hatta bazı hadis rivayetlerinde küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulun an ra'iyyetihi hadisi şerifini tam da burada söylediler. Hepiniz mesulsünüz. Hepiniz emriniz altındaki, hükmünüz altındaki nimetlerden, teşkilattan, aileden sorumlusunuz. Allah Teala size bu nimetlerden muhakkak soracak diyerek bu şekilde başlayan hutbesini orada irad ettiler. Bu Medine'ye, yani tam şu anda Ravza-i Mutahhara'nın olduğu yeri gözünüzde canlandırın. Medine ile Kuba arasında bir mevki diye düşünebiliriz. Hatta şu anda da Umre'ye, hacca gidenler burayı Cuma Mescidi olarak da ziyaret ediyorlar. O havayı orada teneffüs ediyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Medine'ye gelişleriyle beraber tabi herkes kendisine misafir olmasını murad etti. Bu hadiseyi de çok yakinen biliyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam devesini bıraktı ve deve nereye gideceğini bilir. O hangi evin önünde durursa biz o evde misafir olacağız diyerek geçici bir müddet için kalacakları yeri bu şekilde tayin edeceklerini oradakilere, merakla bekleyen insanlara haber verdiler. Hatta deve bizim kapımıza gelsin, aman deve buraya çöksün diye kapılara meyveler koyanlar, develerin hoşuna gittiği otları koyanlar mı istersiniz? Herkes bir şekilde gayret etti ama o deve memur olduğu yere geldi. Hazreti Halid Eba Ayyub el Ensari Efendimizin tam evinin önüne çöktü. Ah diyorum ya, keşke vakit olsa uzun uzun, hatta kaynaklarıyla, hatta dipnotlarıyla, ben onlara dipnot demiyorum, tefsir, hadis ve siyer anlatılırken o altta olan notlara dipnot demiyorum, üst not diyorum. Önemli başlıklar çünkü. Orada göreceksiniz ki ta Tevrat'ta Yahudi alimleri tarafından bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalacağı ev tayin edilmiş ve biliniyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sireti niye önemlidir? Belki bu kadar programdan sonra bunu biraz geç oldu söylemek ama çok açık. Bir kere kendisi Üsve-i Hasene'dir. Hayatı tamamen ibret tablosudur. Fakat bunların ötesinde hayatındaki her adımı, her gittiği, konakladığı, oturduğu, hatta konuştuğu sözlerin hepsi, Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bütün fiilleri ve sözleri Cenab-ı Hak tarafından tayin edilmiş, adeta güzergahı çizilmiş şekilde cereyan etmektedir. Bu seyr-i sülük, bu hayat macerası Allah Teala'nın külli iradesinde nasıl tecelli etmiştir? İbretle görülmelidir. İşte o yüzden de Siyer-i Nebi Efendimizin hayatı iyi bilinmelidir. Kıymetli dostlar, bu evi inşa eden kişi tabi artık kaç sene geçmiş fakat bir mektup bırakmış. Bu eve ahir zaman nebisi geldiğinde kendisine verirsin. Ben ona iman ettim diyerek bir mektup bırakmıştır. Nitekim Hazreti Halid Eba Ayyub el Ensari Efendimiz de o evi satın aldığı için, kendisine intikal ettiği için ve söz verdiğinden o mektubu saklamış ve Efendimiz'e vermiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Halid Efendimiz'in evinde, ki biliyorsunuz Eyüp Sultan olarak ismini bildiğimiz İstanbul'un manevi fatihi Eyüp Sultan Hazretleri'dir. İki katlıymış ev. İki katlı deyince aman efendim bizim villalar falan aklınıza gelmesin. Yani hemen böyle küçük birkaç basamakla üst kata çıkılabiliyor. Öyle iki katlıymış. Çok istemişler efendim siz üst kata lütfen teşrif edin diye. Efendimizin nezaketine bakın. Hayır demiş. Tabii hane senindir ama eğer bana soruyorsan ve bu hakkı bana veriyorsan ben aşağıda oturayım. Zira bana gelen giden olur, dert anlatan olur. Hep yukarı çıkarlarken sizi, ailenizi rahatsız ederler. Ama ben aşağıda olursam hiç siz rahatsız olmadan karı koca yukarıdayken konuşur, işi halleder. Bu şekilde daha rahat ederiz diye söylemişlerdir. Aynı şekilde Mescid-i Saadet'in ve Efendimizin evinin yapılacağı yeri de yine biliyorsunuz bu tarih kitaplarında bu şekilde geçer. Yine devenin sanılmasıyla tayin ediyorlar ve deve şu anda Ravza-i Mutahhara'nın olduğu yerde Aleyhissalatü vesselamın evinin inşa edileceği yere de gelip oturmuştur. Şimdi vakit darlığından bu konuya çok girmiyoruz. Fakat mühim, çok çok mühim bir mesele var. Hicret edenler muhacir. Onlara hizmet etmek için sinelerini açıp, bağırlarını açıp onları ağırlayanlar ensar. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği, peygamberlere yardımcı olan o insanlar gibi ensar ismini alıyor muhacirlere yardım ettikleri için. Efendimiz şöyle birkaç hafta içerisinde ensardan ve muhacirden bazı kişileri bulunduğu yere davet ediyor. Bir yerde cem ediyor. 45 kişi ensardan, 45 kişi muhacirlerden. Efendimiz tarihte eşi benzeri o ana kadar görülmemiş. Fakat hadise yaşandıktan sonra da artık kıyamet sabahına kadar devam edecek bir kardeşlik müessesesi kuruyor. Hani deriz ya halk arasında ahiret kardeşliği diye. Ensardan bir kişinin ismini söylüyor veya muhacirden bir kişinin ismini. Siz ikiniz kardeşsiniz. Bundan sonra ahiret kardeşisiniz diyerek ahiret kardeşliğini teessüs ediyor. Bir zatın ismini okuyor, ensardan birinin ismini okuyor, eşleştiriyor. 45 kişi, 45 kişi, 90. 90 kişi arasında bir kardeşlik teessüs ediyor. Yine güzel bir not var burada, notlarım arasında. Hazreti Ali Efendimiz kalmış muhacirlerden. Diyorlar ki ya Resulallah, isterseniz ensardan bir kişi daha çağıralım. Neden? Ali kaldı. Ali tek kaldı buyuruyorlar. Efendimiz tebessüm ediyor. Ali de benim kardeşim buyuruyor. Hazreti Ali'yi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine alıyor. Tabii çok büyük bir müjdedir. Allah'ın arslanı Ebu Türab, Esadullahil Galip, Şiiri Yezdan, Ebul Haseneyn, Hazreti Ali. Ehli Beyt'in baş tacı olan zat, Efendimizin de orada ahiret kardeşi şeklinde, hatta orada söylemiştir rivayete göre Efendimiz, ya Ali cismüke cismi, ruhuke ruhi, demuke demi, lahmuke lahmi. Senin cesedin cesedimdir, kanın kanımdır, etin etimdir, ruhun ruhumdur diyerek Hazreti Ali Efendimiz'e iltifat ediyor ve Cenab-ı Ali Efendimiz'i böyle sevindiriyor. Peki bu kardeşlik iyi güzel ama hani bir söz vardır ya, Müslümanlık yar olmak yoludur. Kardeşlik, manevi kardeşlik yar olmak yoludur. Bağır olmak yolu değildir. Yük olmayacaksın, sevgili olacaksın, yardımcı olacaksın. Hemen sahabi kendi arasında konuştular. Ne yapabiliriz? Ve şöyle yaptılar. Mekkeliler yani muhacirler pek tarım işinden anlamıyorlardı. Ama sulamayı, o tırmıklama, toprağa kazma işini gayet güzel yapabilirlerdi. Aşılamayı, tohum ekmeği yapamazlardı belki ama bunu yapabilirlerdi. Hemen Ensar kardeşleriyle bir iş bölümü yaptılar. Sulama, toprağa kaldırma, tırmıklık işleri muhacirler yapıyor. Bir yandan da Medineli Ensar beraberce ziraat işine devam ediyorlardı. Bununla sınırlı değil tabii. Mesela istisnai örneklerden birisi vardır. Yine Aşere-i Mübeşşere'den Abdurrahman bin Avf. Kardeşi, ahiret kardeşi ona diyor ki kardeşiz artık, malımızı paylaşalım. Ne istiyorsan yapalım, evimizin bir bölümünü sana vereyim gibi tekliflerde bulunuyor. Hazreti Abdurrahman bin Avf'ın tarihe düşmüş, tarihin kaydettiği müthiş bir sözü vardır. Diyor ki sen bana bunları verme, Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Sen bana bir çarşının yolunu gösteriver. Neden? Ben ticaret yaparım, hiç merak etme diyor. Ve hakikaten de Abdurrahman bin Avf hemen gidiyor, orada bir deve satın alıyor. O devenin parasını 3 günlük veya 5 günlük vadeyle, şu an tam hatırlayamıyorum, bu şekilde anlaşıyor. O devenin tımarını yapıyor, bakımını yapıyor. Ona hasırdan güzel bir şey, bir oturak, böyle eğer yerine geçebilecek güzel bir şey de hazırlıyor. Velhasılı onu iyi bir paraya satıyor. O parayla beraber hem borcunu ödüyor hem de kalan parayı sermaye yapıyor. Abdurrahman bin Avf'ın yine meşhur bir sözü vardır. Vallahi Allah bana öyle bir bereket ve rızık kapısı açmıştır ki, yani elimi taşa uzatsam, şöyle bir kaldırsam, altından ya altın çıkar ya gümüş çıkar diyecektir. Abdurrahman bin Avf, İslam tarihinin en şanlı sayfalarında en parlak isim olarak yerini alacaktır ve İslam'a, Müslümanlara yardım ederek, hatta kısa bir süre sonra yanında Müslümanlara da iş vererek onların geçim kapısı, geçim noktasında yardımcısı olacaktır. Evet, şöyle bir baktığımızda Abdurrahman bin Avf'ın da durumu böyle. Sahabe-i kiram birbirleriyle muhacir ensar yardımlaşmasıyla bunları yapıyorlar. Yani muhacirler, biz Allah Resulü ile beraber geldik ve şu anda biz ekmek elden su gölden tarzına girmiyorlar. Müslümanların nasıl çalışması gerektiğini anlatması açısından önemlidir. Hatta Hazreti Ali Efendimizin Medine-i Münevvere'de bir müddet bir Yahudinin yanında çalıştığını ve oradan rızık için, hani şimdi diyoruz ya ekmek parası, o Yahudi ile beraber iş yaptığını bilmekteyiz. Tabi Medine'ye geliş çok güzel gibi görünse de, hani böyle toz pembe gibi bir tablo çiziliyor olsa da bundan rahatsız olanlar da vardı. Halbuki niye rahatsız olsunlar ki? Efendimizin teşrifiyle beraber bir kere tamamıyla Evs ve Hazreç arasındaki kan dökme meselesi durdu. Kan davası bitti. Senelerdir birbirleriyle tartışan ve bulundukları yerde hiç yani amansız şekilde birbirleriyle meydan okuyan bu insanlar artık kardeş olmuşlardı. Ve Yahudiler de bundan aslında nasiplenmişlerdi. Yahudiler korku içerisindeydi. Ne olacak bizim durumumuz diye. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu hususta da, bakınız hemen yakınında bulunduğumuz Topkapı Sarayı'nda Medine Anlaşması'nın metni mevcuttur kıymetli kardeşler. Söylediğimiz zaman insanlar buna hayret ediyor ama niye okumuyorlar, niye öğrenmiyorlar? Biz de buna hayret ediyoruz desem herhalde yeridir. Efendimiz Yahudilere ve orada bulunan başkalarına diyor ki, bakın biz bundan sonra birbirimizle kavga etmeyeceğiz. Ey Yahudiler, sizin dininizi yaşamanız bizim teminatımız ve sorumluluğumuz altındadır. Asla bir müdahale olmayacak. Siz de bizim dinimize, yaşayış tarzımıza asla müdahale etmeyin. Mealen aktarıyorum efendim, süre az olduğu için. Medine Anlaşması yapılıyor. Ve bakınız efendim, çok dikkat çekici olan bir maddeyi size özetleyeyim. Medine'de biz beraberiz. Dışarıya karşı bir bütünlük içerisinde olmalıyız. Eğer Medine'ye birisi saldırırsa ve bizim için gelirlerse, siz bizi savunmak zorunda değilsiniz. Fakat bize yardım etmek için biz sizden parasıyla, ücret karşılığında silah istersek bize vereceksiniz. Ve asla düşmanlarımızla iş birliği yapmayacaksınız. Onlara gizli gizli destek vermeyeceksiniz. Tamam mı? Tamam. Size saldırı olursa Medine'de, biz canımızla malımızla sizin yanınızda savaşacağımıza teminat veriyoruz. Yani bakınız, bu çok acayiptir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakikaten de bu sözünü tutmuş ve bu sözü tutmayan Yahudilerle de sonunda Müslümanlar savaşmak zorunda kalmıştır. Çünkü beraber gibi görünmüşler fakat müşriklerin saldırısı olduğunda tabiri caizse Müslümanları satmaya kalkmışlardır. Medine Anlaşması olarak tarihe geçen bu anlaşmayla aslında medeni bir hukuku, insanların kendi aralarında olması gereken hukuku gayet güzel ortaya koymuşlardır. Böyle bir Medine tablosuyla şu an sizi baş başa bırakıyorum ve üzerinde düşünmenizi lütfen tavsiye ediyorum. Fakat okumadan düşünmek hiç de iyi bir hareket değildir. Detaylarını sizler okurken biz de şöyle Hattat abimiz Esma-ül Nebi'den bugün ne yazmış ona bakalım. Hocam elinize sağlık. Nedir bu hocam?
Mecid'in.
Mecid. Mecid ismi şerifi sallallahu aleyhi ve sellem. Mecid. Evet. El-Mecd Allah Teala'nın isimlerindendir. Mecid hem cömert manasına gelir, hem yüksek manasına gelir, ulu manasına gelir, seciyesi, ahlakı yüksek manasına gelir. Temcid mesela yükseltmek, onu güzellikleriyle övmektir. Ama mecd aynı zamanda ihsandır, cömertliktir. Yani cömertlik, veren insan ulvi olur, İkram eden insan yücedir. bir şey kaybetmez. Mecid denilince akla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelir. Gelmez mi? Nasıl gelmesin? Namazlarda okumuyor muyuz? İnneke hamidun mecid. İşte Mecid ismi şerifiyle şu anda Esma-ül Nebi ile sizleri tekrar selamlıyor ve Allah'a emanet olunuz diyoruz. Allah dualarınızı, niyazlarınızı kabul etsin efendim.